Ayrım 13.
Gene kendi anlatımıyla bütün aristokrat aileler gibi Akçura oğulları da baba ve dedelerini 400 yıl evveline kadar bilmem kaç göbek sayabilirler. Annesi de Kırım'dan gelip Kazan'a yerleşmiş, sanayi ve ticaretle uğraşan varsıl bir büyük ailenin kızıdır. Amcası İbrahim Akçura, Türk dili ve edebiyatı konusunda geniş bilgi sahibi, Kazan'ın ünlü aydınlarındandır. Eniştesi Gazpıralı İsmail de Kırım'da Tercüman gazetesini çıkarmış ünlü bir Türkçüdür. Ama ne yazık ki kendisi daha 2 yaşındayken babası ansızın ölmüştür. Fabrikaların başına geçen annesi ise işi başaramamış ve aile sıkıntıya düşmüştür. Yusuf Akçura daha 7 yaşındayken de 1883 yılında İstanbul'a göçmüşlerdir. İlkokulu bitirdikten sonra da 1893 yılında askeri ortaokula girmiştir. Lakin 3 yıl sonra 1896'da okulu yarıda bırakıp annesiyle Kazan'a dönmek zorunda kalmıştır. Ama Kazan'da kaldığı süre içinde de özel dersler alarak Fransızca öğrenmiş ve Rusçasını ilerletmiştir. Yukarıda da sözünü ettiğimiz öz yaşam öyküsünde her ne kadar tatil aylarında diyorsa da galiba zorunlu bu geziyi şöyle anlatmaktadır. Akçura oğlu Yusuf tatil aylarını akrabalarının oturduğu Kazan, Simbir, şehir ve köylerinde geçirerek Kuzey Türklüğünün hayat ve düşüncelerini yakından takibi imkan buluyordu. Ve yol üzerinde bulunan Kırım'ın bahçe sarayına uğrayarak eniştesi İsmail Gazpıralı'yı ziyaretle ondan feyiz alıyordu. Amcalarından Simbir'de oturan Akçura oğlu İbrahim Bey çeşitli batı lisanlarıyla eski ve yeni Türkçe lisanlarına vakıf, Uygurcayı okuyup yazabilen araştırıcı bir zattı. Yusuf, İbrahim Bey'i ve zengin kütüphanesini ziyaret ederek amcasının Türk alemine ve Türkolojiye ait sohbetlerinden istifadede kusur etmiyordu. Bizzat Şahabettin Hazret, Şahabettin Mercani ve Kayyum-i Nasiri'yi, Kazan Türkçülüğünün kurucuları da ziyaret eylemişti demektedir. Gene kendi anlatımıyla daha 10-12 yaşındayken Orta Asya Türklüğünün bir köşesi Baş Kürdistan bozkurlarını görüp orada biraz çadır hayatı yaşamış, kımız içmiştir. Yusuf Akçura Rusya'dan döner dönmez de bıraktığı sınıftan başlayarak askeri ortaokulu başarıyla tamamlayıp harp okuluna girmiştir. Harp okulunda öğrenciyken de 1897'de Malumat adlı bir gazetede gene kendi deyimiyle Türklüğün iki kolunu Anadolu'daki Türkçülerle Orta Asya'daki Türkçüleri birbirine tanıtmak amacıyla Şahabettin El Mercani üzerine yazdığı ilk yazısı yayımlanmıştır. Bu yazı bir yandan da Kuzey Türkçülüğünün kültür düzeyini ve fikri hareketlerini güneydeki kardeşlerine anlatmak amacını gütmektedir. Harp okulunun ikinci sınıfındayken de Jön Türkler hareketiyle ilgilenmek ve özgürlükçü düşünceleri yaymakla suçlanarak 83 arkadaşı ile birlikte yargılanmış ve 45 günlük kale hapsi cezasına çarptırılmıştır. Her ne kadar cezasını çektikten sonra sınıfının çalışkan öğrencilerinden olduğu için bağışlanmış ve yeniden okula alınmışsa da birkaç ay sonra yeniden tutuklanmış, divan-ı harbe verilmiştir. Sonra da ordudan atılarak ömür boyu kale hapisliği cezasıyla Fizan'a sürülmüştür. Ancak Trablusgarp valiliğinin 84 kişiyi Fizan'a gönderecek parası olmadığından cezalarını Trablusgarp kalesinde çekmelerine karar verilmiştir. Bir yıl kadar orada tutuklu kalan Yusuf Akçura 1899'da bir yolunu bulup Fransa'ya kaçmış ve Paris'te Siyasal Bilgiler Okulu'na girmiştir. Ciddi milliyet perverdi dediği hocalardan ulusçuluk dersleri aldığı okulu da 1902 yılında başarıyla bitirmiştir. Ne var ki cezası dolayısıyla Türkiye'ye dönememiş ve Rusya'ya amcasının yanına gitmiştir. Ünlü Üç Tarzı Siyaset adlı yazısını da 1904 yılında amcasının yanında Zoya köyünde yazmıştır. Ama 1905 yılında Çar'ın Rus-Japon savaşındaki yenilgiden sonra meclisin açılmasını kabul edip meşrutiyeti ilan etmesi üzerine gelen göreli özgürlük ortamında Yusuf Akçura da siyasal çalışmalarını Osmanlı İmparatorluğu yerine Rusya'daki Türkler üzerine çevirmiştir. Kazan'daki ilk günlük gazete Kazan muhbirinin çıkmasını sağlamış ve yazı kurulu başkanlığını üstlenmiştir. Bu gazeteden başka Vakit ve Kırım'da yayımlanan tercüman gazetelerinde Rusya'daki Türkler ve Türkçülük konularında yazılar yazmıştır. Gazpıralı İsmail Bey, Azeri Topçubaşı Ali Merdan Bey, Abdülreşit Kadı İbrahimov gibi arkadaşlarıyla beraber Rusya Müslümanları Birliği adı altında bir parti kurmuş, Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve genel sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. Bu parti aracılığıyla birçok Türk'ün birinci Duma'ya, meclise milletvekili olarak girmesini sağlamıştır. Ne ki bu göreli özgürlük dönemi de çok sürmemiştir. 3 Haziran 1907'de Çar 2. Duma'yı kapatıp Rus olmayanların, özellikle de Müslümanların verilmiş haklarını ya geri almış ya da iyice kısıtlamıştır. Yayın haklarını da ortadan kaldırmıştır. Bu olay üzerine Yusuf Akçura'da Kazan'da Üzücü 3 Haziran olayı başlıklı küçük bir broşür yayımlayıp Çar'ın bu monarşik kararlarını eleştirdiği için bir ihbar üzerine hakkında kovuşturma açılmış ve tutuklanmasına karar verilmiştir. Ama ilginçtir, tam o sıralarda da doktorlar kendisine sağlığı için daha ılıman iklimli bir yerde yaşamasını salık verdiklerinden eniştesinin Gaz Pıralı İsmail Bey'in yanında Kırım'da bulunmaktadır. Ve gene mutlu bir rastlantıyla da güvenlik güçleri kendisini bulamadan İstanbul'dan 2. Meşrutiyet'in haberi gelmiştir. İşte bu haber üzerine gene apar topar İstanbul'a kaçan Yusuf Akçura çalışmalarının yönünü bir kez daha değiştirmiştir. Artık Rusya'daki Türklerin sorunları yerine Türkiye'deki Türklerin Türkçülüğü sorunları ile ilgilenmektedir. Yusuf Akçura gerçekten olağanüstü yetenekte bir örgütçü ve çalışkan biri olsa gerektir. Çünkü 1908 yılının Ekim ayında ayak bastığı İstanbul'da bir iki ay gibi oldukça kısa bir süre içinde ülkenin ünlü Türkçüleriyle ilişkiye geçerek aynı yılın sonunda Türk Derneği adlı bir örgütün kurulmasını gerçekleştirip Türk ulusçuluğu düşüncesinin Türkçülük adıyla Türkiye'de ilk kez örgütlü bir siyasal hareket halinde başlamasını sağlamıştır. Ama bu dernekle de yetinmemiş, 1911 yılında gene Türk Yurdu adında yeni bir derneğin kurulmasına öncülük etmiş ve derneğin aynı adla çıkardığı derginin yazı işleri sorumluluğunu da üstlenmiştir. 1912 yılında da bu kez üniversite öğrencileriyle birlikte Türk Ocağı adlı bir örgüt daha kurmuştur. 1928'de Türk yılında yayımlanan kendi kaleminden çıkmış öz yaşam öyküsünde her ne kadar Yusuf Akçura'nın bu düşüncelerini daha İstanbul'daki harp okulu öğrenciliği sırasında okuduğu Necip Asım Beylerin, Veled Çelebi Efendilerin, Bursalı Tahir Beylerin Türkçülüğe ait risale ve makalelerinden edindiği savlanıyorsa da doğrusu bu görüşe katılabilmek bizce zordur. Çünkü Yusuf Akçura'nın hem harp okulu öğrenciliği ancak topu topu bir yıl kadardır, 1897'de harp okuluna girmiş, 1898'de Fizan'a sürülmüştür, hem Fizan'a da bildiğimiz kadarıyla Necip Asım veya Veled Çelebi okuduğu için değil, Jön Türklerle ilgilendiği için sürülmüştür. Hem de asıl daha harp okuluna girdiği yıl Türkçülüğün iki kolunu birbirine tanıtmak amacıyla Kazan'daki Türkçülük akımının öncülerinden Şahabettin El Mercani'nin yaşam öyküsünü yazıp bir gazetede yayımlattığını kendisi aynı kaynakta belirtmektedir. Görüldüğü gibi atalarımıza yüzyıllar önce Orta Asya'dan gelmiş Türkler olduklarını da gene Orta Asya'dan gelen Türkler anımsatmışlardır. Yani Osmanlı aydınlarının da ta 19. yüzyılın ortalarından itibaren dil ve tarih alanlarında çekingen de olsa bir takım köken araştırmalarını başlatmış olmalarına karşın gerek Türkçülük akımı gerekse bu düşünsel akımın bir siyasal olay haline getirilmesi fikri bizce hiç kuşku yoktur ki ülkemize Orta Asya'dan gelmiştir. Ancak Doğan Avcıoğlu'nun da ayrıntılı bir biçimde işaret ettiği gibi Orta Asya'daki Türkçülük düşüncesiyle Anadolu'daki Türkçülük düşüncesi birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Örneğin Kazan Türkçüleri Rusya'dan ayrılıp bağımsız bir devlet kurmayı kesinlikle düşünmemektedirler. Doğan Avcıoğlu, Rusya Pan-Türkistlerinin İstanbul'da savundukları görüşler, Rusya'da savundukları görüşten 180 derece farklıdır. Rusya'da her türlü federalist düşünceye karşı çıkan ve merkeziyetçi Rusya devleti çerçevesinde toprak temeline dayanmayan bir kültür özelliğini savunan Kazan aydınlarının, 1906'da yaptıkları bir kongrede neredeyse oy birliğiyle karar vererek kurdukları partinin bir Rus partisine federal devlet anlayışına şiddetle karşı çıkan ve merkeziyetçi devlet görüşünü savunan Rus Demokrat Kadet Partisi'ne katılmasında veya aralarından bazılarının Çarlık yanlısı gerici Rus partileri işbirliği yapmasında hiçbir sakınca görmediklerini yazmaktadır. Türklerin Tarihi Cilt 1 sayfa 65-66. Oysa gene Doğan Avcıoğlu'nun deyimiyle Kazan aydınları İstanbul'da dünyadaki bütün Türkleri içine alacak bağımsız bir büyük Turan devleti kurma düşünü, Turancılık fikrini savunmuşlar ve yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Nitekim Türkiye'deki Türkçülerin çoğu sonradan Turancı olmuştur. Ama ilginçtir, ulusal bağımsızlık savaşı kazanılıp da Cumhuriyet kurulunca Turancılık fikrini savunan bu Kazan aydınlarından bazıları Turancılık fikrinden de gene kolayca hemen çark edivermişlerdir. Örneğin Doğan Avcıoğlu, Yusuf Akçura'nın da hemen görüş değiştirdiğini ve Atatürk döneminde Turancılık Osmanlı emperyalizmidir, Türkçülük halkçılık demektir dediğini yazmaktadır. Türkçülük, Türkler ve Türkiye. Yukarıda da değindiğimiz gibi sanki bir marifet yapmışçasına tarihte çok sayıda devlet kurmuş ve devlet batırmış olmakla övülmekten ve bunu sık sık yinelemekten nedense ulusça çok hoşlanırız. Ama ilginçtir, Göktürklerden bu yana ta 20. yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti'ne gelinceye dek de kurduğumuz bunca devletin hiçbirinin adında Türk sözcüğünü kullanmamışızdır. Hiçbirinin resmi dili de kurulduğu andan itibaren Türkçe değildir. Cumhuriyetin adında Türk sözcüğünün bulunması da kuşkusuz Salt Mustafa Kemal istediği için olmadığı gibi bir rastlantı sonucu da değildir. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndaki başarının da bir rastlantı sonucu olmadığı gibi. Doğrusu Kurtuluş Savaşı'nı da Hollywood sineması mantığının eğretileme ve benzetmeleriyle sanki bir Superman filmi anlatırmış gibi Karadeniz'i köhne bir tekneyle geçip 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Anadolu'nun üstüne bir güneş gibi doğan Mustafa Kemal'in tek başına başlattığı ve başardığı bir olay şeklinde değerlendirmeye kalkışmak, hemen belirtelim ki bizce öncelikle Mustafa Kemal'in kendisine saygısızlıktır. Çünkü ne Mustafa Kemal serüven peşinde koşan bir Süpermen veya Rambo'dur, ne de Kurtuluş Savaşı bir Süpermen veya Rambo'nun başardığı bir akıl almaz serüvendir. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun Sevr Antlaşması ile acele paylaşılmasının ve Anadolu'nun ansızın üç bir yandan emperyalist güçlerce işgal edilmesinin yarattığı kitlesel öfke ve tepkinin Kurtuluş Savaşı'nın bir halk hareketi olarak başlamasında ve başarılmasında kuşkusuz çok büyük rolü olmuştur. Ancak bir imparatorluktan parlamenter yönetime geçiş, mutlakiyetten cumhuriyete geçiş gibi hele hele bütün tarihi boyunca ilk kez hem adında Türk sözcüğü bulunan hem de cumhuriyetle yönetilen bir devlet kurmak gibi ulusların yaşamında önemli dönüm noktaları sayılan böylesine büyük bir toplumsal olguyu salt bir kitlesel öfke ve tepkiye bağlayarak açıklayabilmek de doğrusu olanaksız olsa gerektir. Unutmayalım ki 1919-1923 yılları arasındaki Kurtuluş Savaşı, kesinlikle İzmir'in Yunanlılarca işgal edilmesinin hemen ardından Ege'de kurulan ilk gerilla örgütü Kuvayi Milliye'nin adından da anlaşılacağı gibi tamamen ulusal bir harekettir. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı da bizce 19. yüzyılın ortalarından itibaren önce dil ve tarih araştırmaları şeklinde başlayan ulusal bilinç arayışı süreci içinde ele alınarak değerlendirilmelidir. Hiç kuşku yoktur ki neredeyse 100 yıllık bir toplumsal birikimin ürünüdür. Ama ilginçtir, Kurtuluş Savaşı'nın çok açık olan bu ulusal niteliğine karşın Profesör Tayyip Gökbilgi'nin Milli Mücadele Başlarken adlı Türkiye İş Bankası Atatürk ve Devrim serisi No. 5 Ankara 1959 iki ciltlik özgün çalışmasında da belirtildiği gibi bütün savaş süresince Türk sözcüğü neredeyse gene hiç kullanılmamıştır. Bildirilerde, genelgelerde, kongre kararlarında vatan ve millet kavramları, milli gaye, vahdet-i milli, milli birlik, kuvayi milliye, müdafaa-i hukuku milliye ve bunun gibi bütün tamlamalarda milli sıfatı ardı ardına bolca ve sürekli kullanıldığı halde Türk adı neredeyse hiç geçmemektedir. Öyle ki vatanın adından söz etmek zorunda kaldıkları zaman çekine çekine gene Osmanlı ülkesi, Osmanlı vilayeti filan demektedirler. Oysa Profesör Mehmet Kaplan'ın Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları adlı kitabının Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları dizisinde çıkan yeni basımına yazdığı ön sözde belirttiğine göre İttihat ve Terakki Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan Ziya Gökalp'in en heyecanlı okurlarından birisi de Mustafa Kemal'dir. Milli Eğitim Basım Evi İstanbul 1972 sayfa 4. Gene Türkçülük düşüncesini ilk kez siyasal bir olay haline getiren Yusuf Akçura'nın 1928'de Türk yılında çıkan yazılarını Yeni Türk Devleti'nin Öncüleri adı altında kitaplaştırarak basıma hazırlayan Necat Sefercioğlu'nun kitaba yazdığı Sözbaşı adlı ön sözde belirttiğine göre Yusuf Akçura da önce Türk Ocağı kanalıyla gizli bir teşkilat kurarak Anadolu'da başlayan Milli Mücadele Hareketi'ne yardımcı olmuş, sonra da Ankara'ya kaçmıştır. Orada Marif Vekaleti, Telif ve Tercüme Heyeti üyeliği ve başkanlığında bulunmuş, 2. Lönü Savaşı'ndan Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar da Yedekkurmay Yüzbaşı rütbesiyle Kazım Karabekir'in karargahında hizmet görmüştür. Kültür Bakanlığı, Ankara 1981, sayfa 13. Ünlü Türkçülerden Hamdullah Supi, İmparatorluğun son meclisi mebusanında Antalya ve Saruhan milletvekiliyken İngilizlerin meclisi kapatmaları üzerine Anadolu'ya kaçmış, Ankara'da toplanan ilk büyük millet meclisine Antalya milletvekili olarak katılıp kurulan ilk hükümette de Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Gene Yusuf Akçura'nın söz konusu kitabındaki açıklamasına göre Türk Devleti'nin kuruluşunda Gazi'den sonra en mühim işleri gören İsmet Paşa, 17 Temmuz 1933-1917'de 3. Kol Ordu Kumandanı İsmet İnal Bey adresiyle ve 2320 numara ile Türk Ocağı'na dahil olmuş bir ocaklı arkadaştır. AG sayfa 210. Görüldüğü gibi gerek Kurtuluş Savaşı'nın öncülerinin 1910'lardan sonra ülkede bir siyasal akım halini de alan bu Türkçülükten haberleri vardır. Hatta bazıları onlarla organik ilişkiler bile kurmuşlardır. Gerekse bu Türkçülük akımının önderleri ve sözcüleri zaten daha ilk günden Kurtuluş Savaşı'na destek vermişler, hatta katılmışlardır. Nitekim Yusuf Akçura'nın verdiği bilgilere göre 1921 yılında şube sayısı 250'yi bulan, 30 küsur bin üyeli, yıllık bütçesi 1 milyon 300 bin lirayı aşan bir örgüt halindeki AG sayfa 207, Ünlü Türk Ocağı da Mete Tuncay'ın Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kuruluşu adlı kitabındaki açıklamasına göre daha Cumhuriyet'in ilanından 5-6 ay sonra 23 Nisan 1924'te hemen kuruluşunu Cumhuriyet yasalarına göre yenileyerek çalışmalarını sürdürmüştür. Hatta 1927'de bir adım daha ileri gidilmiş, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın o yılki kongresinde tüzeye bir madde eklenerek Türk Ocakları partinin bir yan kuruluşu haline de getirilmiştir. Cem Yayınevi, İstanbul 1989, sayfa 295-296. Ama bütün bu ilişkilere, hatta işbirliğine karşın Kurtuluş Savaşı öncüleri gene de daha ilk günden ta Cumhuriyet'in kuruluşuna dek Türk sözcüğünü kullanmaktan özenle kaçınmışlardır. Öyle ki Türk sözcüğünün kullanılması ne demek, kimse de böyle bir sanın uyanmasına bile fırsat vermek istemezlermiş gibi sanki tam karşıtını yapmışlar. Örneğin daha Sivas Kongresi'nde kurulan ilk örgütün Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tüzüğünü besmeleyle yazmaya başlamışlar ve örgütün Osmanlı yurtseverliğini savunan İslamcı bir örgüt olduğunu ısrarla vurgulamak gereksinimini duymuşlardır. Acaba niçin? Türkçülük akımının İttihat ve Terakki Partisi ile bütünleştiği, özellikle 1911'den sonra o partinin ideolojisi haline geldiği bilinmektedir. Örneğin Profesör Tarık Zafer Tuna'ya da Abdülhamit rejimi ideolojisinin yerine Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Garp medeniyetindenim şeklinde sloganlaştırılan yeni bir ideolojik bileşimi koymak isteyen Türkçüler Osmanlı insanlarına bir yeni hayat vaat ediyorlardı. Bu cereyanın gücü iktidar partisinin ideolojisiyle bütünleşmesinden ileri gelmiştir. İttihat ve Terakki'nin en yüksek yönetim oranı Merkez Umumi'nin üyesi ve fırkanın resmi ideoloğu olan Ziya Gökalp Bey'in etkisi cereyanın gücünü artırıcı olmuştur diye yazmaktadır. Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 1 Hürriyet Vakfı Yayınları İstanbul 1984 sayfa 10-11. Bilindiği gibi İttihat ve Terakki Fırkası iktidarı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nu bir oldu bittiğiyle Birinci Dünya Savaşı'na sokmuş ve yenilerek 600 yıllık imparatorluğun sona ermesine neden olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın öncüleri de acaba o partiyle fazla bütünleşmiş olduğu için mi Türkçülük akımından ve Türk sözcüğünden uzak durmaya gayret etmişlerdir? Ama Türkçülük akımının İttihat ve Terakki ile bütünleşmesi ve onun ideolojisi haline gelmesi olayı, üstelik Birinci Dünya Savaşı koşullarında ve 7-8 yıl gibi oldukça kısa bir süre içinde hem de Kurtuluş Savaşı girişimlerini bile köstekleyecek denli etkin bir biçimde bütün Anadolu'da duyulmuş olabilir mi gerçekten? Yani Türkçülük düşüncesi ve akımı 1919'larda artık Anadolu'da da bilinmekte midir? Profesör Tarık Zafer Tunaya'nın yazdığına göre Türkçülük akımı, örneğin Türk Ocağı gerçekten de umulanın üstünde bir gelişme göstermiştir. Büyük bir kitle özlemle beklediğine kavuşmuşçasına ocağın çevresinde birleşmiş ve kenetlenmiştir. O zamana kadar Osmanlı toplumunun alışık olmadığı bir gruplaşma olmuştur. İstanbul dışındaki şube açılışları ardı ardına sökün etmektedir. Ocak hızla gelişmiş ve örgütlenmiştir. AG sayfa 436. Ama gene Profesör Tunaya'nın ocağın şube ve üye sayıları ile ilgili Hamdullah Supi ile Türk Ocağı'nın 1951 yılındaki sekreteri Altan Savaş'a dayanarak verdiği rakamlar ise hem Yusuf Akçura'nın yukarıda aktardığımız rakamlarının biraz fazlaca abartılı olabileceği hem de sağlanan gelişmenin öyle bütün ülkeyi kapsayacak genişlikteki yaygınlaştığı konularında doğrusu kuşku uyandıracak niteliktedir. Çünkü bu açıklamalara göre mütareke dönemine değin ancak İstanbul ve dışında Türk Ocağı'nın 28 şubesi açılmıştır. İstanbul Merkez Ocağı'nın üye sayısı da 2743'e yükselmiştir. AGE sayfa 435. Doğrusu bizce de Türkçülük akımının ve Türk Ocağı örgütlenmesinin üstelik o yılların koşullarında Anadolu'da da hızla yaygınlaşabilmesi olanaksız olsa gerektir. Nitekim kendilerinin de açıkladıkları gibi 1912 yılında kurdukları Milli Meşrutiyet Fırkası daha birinci yılını bile tamamlayamadan ilgisizlikten kapanmıştır. 1919 yılında kurdukları Milli Türk Fırkası ise Yusuf Akçura her ne kadar 1919'da son Osmanlı Meclisi mebusan seçimlerine katılarak biri Antalya Saruhan ilinden Hamdullah Subhi Bey, diğeri de Kütahya'dan Ahmet Ferit Bey olmak üzere iki milletvekili çıkardıklarını savlıyorsa da 1928 yılı yazıları sayfa 208 Profesör Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasal Partiler adlı çalışmasının ikinci cildinde fırka 1919 seçiminden kısa bir süre önce kurulmuştur. Ancak bir kısım gazeteler ve çevreler Osmanlı ülkesinde milliyet esası ve ismiyle fırka kurmanın Cemiyetler Kanunu'nun 4. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle fırkanın yasal olarak kurulmuş sayılamayacağını ve ölü doğduğunu öne sürmüşlerdir. Bununla beraber fırka seçimlere bağımsız bir listeyle girmiş ve bir milletvekilliği kazanmıştır. Yalnız Doktor Abdülhak Adnan adı var seçilmiştir. Fırka İstanbul merkezi dışında da hiçbir şube açmamıştır diye yazmaktadır. AGE sayfa 532. Görüldüğü gibi Türk Ocağı da daha çok İstanbul'da bir örgütlenme ortamı bulabilmiş, Anadolu'ya yayılamamıştır. Nitekim Profesör Tuna'ya da bu gerçeği işaret ederek Türk Ocağı mütareke dönemi İstanbul'unda da canlı ve eylemci olmuştur demektedir. Burada işaret etmek istediğimiz bir diğer noktada ilginçtir bu akımın Türkiye'li öncülerinin ve militanlarının da neredeyse tamamının zaten İstanbul Osmanlısı oluşlarıdır. Her ne kadar kimi Edirne'de, kimi Bursa'da, hatta kimi Diyarbakır'da doğmuş olsalar bile hepsi de İstanbul'da yetişmişlerdir. İstanbullu aydınlardır. Aralarında Osmanlı yönetici sınıfından olanlar bile vardır. Örneğin Türk Ocağı'nın değişmez başkanı Hamdullah Supi, Sami Paşazade Sezai'nin yeğenidir. Yani Sami Paşa'nın soyundandır. Veled Çelebi'nin Mevlana'nın 18. göbekten torunu olduğu söylenmektedir. Kısacası Necip Asım Bey, Tahir Bey, Ahmet Ferit Tek, Doktor Rıza Tevfik, Mehmet Emin Yurdakul, Doktor Adnan adı var, Halide Edip ve diğerleri hepsi öğrenimini İstanbul'da görmüştür. Ziya Gökalp de daha 19 yaşındayken İstanbul'a gelmiştir yüksek öğrenim için. Ve gene hepsi de Türkçülük akımına katılmadan ve yardımcı olmaya başlamadan önce Osmanlıcıdır. Nitekim Ziya Gökalp de 1909'da Selanik'te Türkçülerle tanışmadan önce Osmanlıcı ve İslamcıdır. Yani yüzyıllar boyu uğraşarak Türklere Türk olduklarını zor unutturan ve bu uğurda Türk sözcüğüyle türevlerini bile neredeyse dilden çıkartan Osmanlılar, ilginçtir 19. yüzyılda Fransız devriminin daha ilk sarsıntısında bütün bu yaptıklarını birden unutuverip 20. yüzyılın başlarında göründüğü kadarıyla bu kez de kendileri, torunları, kurtuluş için Türkçülüğe can havliyle sarılmışlardır. Türk sözcüğünün ve türevlerinin üstelik siyasallaştırılarak yeniden kullanırlılığa kavuşturulması ve günlük dile girdirilmesi hiç kuşku yoktur ki bu Osmanlı, İstanbullu, Türkçülerin başarısıdır. Ama hemen belirtmeliyiz, bu Türkçülük akımı taşrada da aynı hızla yayılıp etkinliğe kavuşarak Anadolu halkının ulus bilincini uyandırmakta doğrusu aynı başarıyı gösterememiştir. Galiba bunu biraz Orta Asya kökenli oluş ve bu Orta Asyalı öncülerin bir süre Turan Devleti kurma düşü peşinde de koşmuş olsalar bile Türkiye'deki Türkçü siyasal savaşıma, Rusya'daki siyasal yapılanmalarını ve savaşımlarını model almaları engel olmuştur. Ama bizce asıl başarısızlık Türkçülerin bu Osmanlı niteliğinden kaynaklanmış olsa gerektir. Çünkü görüldüğü kadarıyla bu yeni akımdan salt Osmanlı aydınları için imparatorluğu kurtaracak yeni bir siyasal yapılanmanın ideolojisi olarak yararlanılmaya çalışılmış, zaten Anadolu halkının ulus bilincinin uyandırılması filan kesinlikle amaçlanmamıştır bizce.